Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin.
Selam, kendini yaşama cesaretinin 7. 2023 yılının ilk bölümüne hoş geldiniz. Hepinize gönlünüzden geçenlerin gerçekleştiği iyilik, sağlık ve güzelliklerle dolu bir yıl diliyorum. Bu bölümü yazmaya yeni yıl öncesinde başladım aslında. Yazdım, tamamlayamadan ara verip tekrar yazmaya dönünce baktım ki girişte anlattığım ruh halim çoktan değişmiş. Böyle olunca iki kere sil baştan yazmam gerekti güncel durumlardan bahsettiğim açılış bölümünü. Şimdi size son bölümden bu yana olan bitenlerle alakalı biraz özet geçmek istiyorum. Hep diyorum ya, kronolojik ilerlediğim için şu an olanlardan, bana hissettirip düşündürdüklerinden fazla detaylı şekilde bahsetmek istemiyorum. Çünkü resmin tamamını aktarıp onun sayesinde bağlantıları hem görmek hem göstermek gibi bir amacım var. Ama bir yandan da size hikayesini anlatan kişinin şu an içinde bulunduğu hali de bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü anlatımım, sesimin tonu, seçtiğim kelimeler, bölümler arasına giren süre gibi birçok şey benim kendimi nasıl hissettiğime bağlı olarak değişiyor. Yalnızca nasıl hissettiğim değil, ben de değişiyorum. 2022 yılının Haziran ayında bu podcast'i yazmaya oturan kişi değilim artık. Hikayesinin bir kısmını aktarmış, yapmak istediği şeye kocaman bir adım atıp sürdürme kararına sadık kalmış, anlattıkça kendi hikayesiyle bağı değişmiş biri var bugün. İlk bölümde şöyle bir bahsedip geçtiğim bir detay var. Ben 2017 senesinde kendimi bir mental çöküşün içinde buldum ve son 5 yıldır tüm hayatımı, geçmişimi, kendimi, ilişkilerimi, alışkanlıklarımı anlamaya, yeniden düzenlemeye ve hayata tekrar bağlanmaya adamış durumdayım. Ki zaten sıfırdan tüm detaylarıyla hikayemi anlatmaya motive eden şeylerden biri o çöküşün sebeplerini ve benim hikayemde aydınlığa çıkan yolları sizlerle paylaşmak. Sırası geldiğinde uzun uzun anlatacağım bunları. Şu an konuyu buraya getirme sebebim de şu: bundan önceki sefer bu bölümü yazmaya oturduğumda kendimi belki de hiç olmadığım kadar iyi hissettiğim bir dönemdeydim. Korkularla baş edebildiğim, anda kalabildiğim, hayattan keyif aldığım, merak duygumun geri geldiği ve ilk defa kendimi diğer insanlardan ayrık ve farklı hissetmediğim, nasıl bu kadar iyi hissettiğime şaşırdığım bir hal içindeydim. Bir yandan podcast bölümünü yazarken bu duygularımı aktardığım bir Instagram gönderisi paylaştım bir akşam ve o gönderiyi paylaştıktan birkaç saat sonra baş ağrısını takip eden ateş, geçmek bilmeyen ağrılar, sancılar, önce grip zannetmem ama gittikçe şiddetlenmesi sonucu doktora gidince grip olmadığını öğrenmemle sonuçlanan hala devam eden bir hastalık sürecine girdim. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bazı testler yapıldı. Sonuçlarını bekliyorum şu an. Alkolü bıraktım, sigarayı bıraktım, elektronik sigarayı bıraktım, hareket ediyorum, dengeli beslenmeye, kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Sorunlar olsa da üstesinden gelmeye, güçlenmeye kararlıyım. 2023 benim yılım olacak, hayallerimi gerçekleştireceğim, öğrendiklerimin, emeklerimin meyvelerini toplayacağım, üstesinden geldiklerimin keyfini süreceğim derken kendimi birdenbire sağlıkla sınanırken buldum. Aslında stresli bir dönemden geçiyorum ve daha önce de bahsettiğim üzere stres mideme vurabiliyor. Fiziksel olarak hasta edebiliyor beni. Kendimi çok iyi hissediyorum, harikayım derken yine stresten mi hasta oldum yoksa başka bir şey mi var? Sonuçlar gelince göreceğiz. Ama her halükarda şu an deneyimlediğim acı ve sancılar sinir sistemimi de etkiliyor maalesef. Neden bu kadar stres oldun derseniz de oturduğumuz ev satışa çıktı ve gündemimizde diğer tüm sorunların yanına barınma konusu eklendi. Tam çoğu şeyi rayına oturttuk, kendimize, hayallerimize ve sağlığımıza odaklanma zamanı geldi derken güvende hissetme ve aidiyet duygum bir kere daha temelinden sarsıldı bu gelişmeyle beraber. Kiracısı olunan evin satılma ihtimali her zaman var, bunu biliyorum. Ama bizim ev sahibimiz mülkleri olan varlıklı birisi ve oturduğumuz bu evle de sık sık dile getirdiği bir gönül bağı söz konusuydu. Öyle olunca bu evi satmaya karar verebileceği aklımızın ucundan bile geçmedi. Evin çıkarttığı masrafların hemen hiçbirini kendisine yansıtmadan 3,5 sene boyunca evi güzelleştirmek için elimizden geleni yaparak gelecekle ilgili hayaller kurarak yaşadık derken bir gün emlakçı aradı ev satılıyor diye. Canla başla kredi baktık. Birkaç farklı kaynaktan borç alıp kredi çekip toparlayabileceğimiz toplam tutar kadar fiyat teklifi verdik. Kabul etmediler dedi emlakçı ve sonuç olarak evi neredeyse 2 milyon lira aşağısına, bizim teklif ettiğimiz fiyatın da altına sattılar. Satılan bir evde huzursuzlukla yaşamak istemediğimiz ve insanlar ahırdan bozma evlerine akıl almaz kiralar istediği için de kayınpederimin bizim adımıza çektiği krediyle bu yaşadığımız evin salonu büyüklüğünde bir ev satın aldık. Evde kiracı var ama emlakçı evi pazarlarken düzgün birisi olduğunu ve zaten çıkmak için ev baktığını söyledi. Biz de inandık, sorgulamadık hiç. Maalesef durum böyle değilmiş. Şimdi mecburen bir yandan hem kira hem de euro üstünden çekilen krediyi ödemeye çalışıp kiracının evden çıkması için gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Aynı işlemler oturduğumuz evden çıkalım diye bize karşı da başlatılacak ve tüm bunlar çözülene kadar hikayeye dahil olan herkes bayağı tatsız zamanlar geçirecek. Perde önü böyle. Bunun perde arkasında ev içinde yaşadıklarımız, konuyla ilgili tartışmalarımız falan da var. Bunca yıldır ara vermeden verilen emekler, dökülen alın teri, kazandığını yettirmeye çalışmak ama her şeyin gittikçe pahalanması, kiracısı olunan hayatı bile artan fiyatlar yüzünden sürdürememek, sürekli hayat standardını düşürerek yaşamaya mahkum edilmek, Türkiye'de kalmış olmayı seçmenin getirdiği zorluklar gibi bir sürü konuyla bağlantılı bu ev sorunu. Üstüne bir de benim aile içinde yaşadıklarımdan henüz burada anlatmadığım bazı sebeplerle köklenememe, yersiz yurtsuz hissetme gibi en derin güvensizliklerimi tetikledi bu olay. Aydınlanmasını çok geç yaşadığım, insanı en temelden etkileyen konulardan biri bu. Eminim anlattığımda aranızdan birçok kişiye tanıdık gelecektir. Şu an iç sesim bazen ruhumu yansıtan, bana iyi gelen bu evden gitme fikrini kabul etmeyi, alınan evin borcunu ödemeye odaklanmayı, minicik de olsa kendimize ait bir evimiz olacağına sevinmemi fısıldıyor. Geri kalan zamanda da bu evden, sokaktan ve hayattan ayrılma fikrine üzülüyorum. Penceremden vapurlar geçmesi hayalimdi benim. O hayalin gerçekleşmesi hayatta beni en mutlu eden kazanımlardan biriydi. Şimdi denizi ve vapurları görmek acı verdiği için salona gitmek bile istemiyorum. Arka odada oturarak geçiriyorum günlerimi çoğu zaman. Çünkü burası artık bana ait değil ve ne kadar olduğunu bilmediğim bir süreyi yaşadığım yerde huzurlu hissetmeden geçirmem gerekecek. Bitti diye üzülmek yerine yaşandı diye sevineceğim artık, ne yapayım? Biraz başınızı şişirdim ama gönderdiğiniz mesajlardan biliyorum ev konusuyla ilgili sorun yaşayan çok kişi var. Ve bu yalnızca fiziksel barınmayla değil, aidiyet ve güven duygusu, ayağının altında zemin, tepende bir çatı olduğunu bilerek yaşamakla, insanın psikolojisiyle, hayatta kendini nasıl konumlandıracağıyla doğrudan ilgili bir konu. Yani benim gibi kendimi harika hissediyorum derken birden sağlık problemleriyle boğuşmaya başlamak çok da sürpriz değil. Ne kadar etkilenmeye çalışmamak için mücadele de etsek, hele ki kendimize ait olandan başka gidecek güvenli tek bir kapımız bile yoksa, barınmayla ilgili yaşanan sıkıntı beraberinde psikolojik olarak zor günler de getirebiliyor. Böyleyken böyle, geçmişe dönüp hikayemi kaldığımız yerden anlatmaya geçmeden önce, hazır yeni bir yıla girmişken size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Kendimi anlayıp toparlanmaya çalıştığım son 5 sene içinde iyi hissetmek için türlü yollar denedim ve bunları zaman zaman sosyal medya üstünden aktardım. Örneğin 2022'de tam 7 ay boyunca Neredeyse tek bir gün aksatmadan her gün 10 bin adım attım. Zaman zaman alkol detoksu yaptım. Sigarayı bıraktım. Yeniden başladım. Yeniden bıraktım. 5 yıl içerisine yayılarak aldığım 30'a yakın kiloyu vermek için beslenme düzenimi değiştirmeye çalıştım. Kitaplar okudum ve bu deneyimlerin çoğunu da sosyal medya üzerinden paylaştım. Benim gibi iyi hissetmek adına bir şeyler yapan ve bunları paylaşan sayısız insan ve hesap var. Ben 10 bin adım atmak bana iyi geliyor derken başka bir yerde günde 8 bin adım atmaktan fazlası zararlı diyen, ben alkolden uzak durmak bana iyi geliyor derken ben her akşam bir kadeh şarabımı içerim bence böylesi daha iyi diyen, ben travmalarımı üzerine düşünerek ve anlatarak çözeceğim, o şekilde çözmek isteyenlere ön ayak olmak bana iyi gelecek derken aman o kadar düşünmek bence iyi değil diyen, yani bana iyi geldiğini ifade ettiğim her şeye alternatif ya da karşıt bir durum sunan insanlar var. Peki benim yaptıklarım doğru da bu insanların söyledikleri mi yanlış? Hayır, değil. Bir dönem bana iyi geldiğini düşündüğüm bir rutin bugün bana bile yaramıyor olabilir. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Geçmişlerimiz, bugünlerimiz, hayat şartlarımız, sağlık durumumuz, fiziksel ve mental kapasitemiz, olaylarla baş etme şeklimiz, bağımlılıklara yatkınlığımız, her şeyimiz birbirinden farklı. O yüzden mesela ben alkol tüketmemek bana iyi geliyor derken alkolden uzak durulan bir yaşam harikadır, bu herkes için geçerli bir kuraldır demiyorum. Değil çünkü. Ama podcast'te yayarak da anlatacağım üzere benim alkol tüketme serüvenim ve yaşamımdaki yerini değiştirmem benim üzerimde pozitif etki yaratıyor. Anlattıkça aranızda benim deneyimlediğime benzer şeyler deneyimlemiş olanlar çıkacaktır. Onlar için kendilerini hazır hissettikleri bir dönem alkolden komple uzak durmak yenileyici bir deneyim olabilir. Ama işte bu herkes için geçerli değil. Her konu için böyle bu. Bir gün biri yiyelim, içelim, hayat kısa diye paylaşıyor. Mantıklı geliyor. Yiyip içtiğin günün ertesinde kendini berbat hissederken birinin kanser olup erken yaşta öldüğünü görünce sağlıklı yaşama fikri ağır basıyor. Bu sefer de dinç kalmak için su içelim, spor yapalım benzeri şeyler söyleyenlere kulak verisi geliyor insanın. Ve sonuç olarak hayatın ve sosyal medyanın akışında karşısına çıkan fikirleri takip ederken ya da takip etmeyip kendini kötü hissederken aslında o an ihtiyacı olandan çok daha farklı şeyler yaparken bulabiliyor insan kendini. Öneriler ve fikirler çok sevdiğimiz, beğendiğimiz, güven duyduğumuz kişilerden geliyor olabilir ama bu o insana yarayan şeylerin bize de yarayacağı anlamına gelmiyor. 2023 yılı başlarken size en müthiş bulduğunuz insanlardan gelse bile fikirleri kendi üzerinizdeki etkilerini gerçekten düşünerek benimsemenin ya da benimsememenin o mu iyidir, bu mu iyidir çekişmesinde taraf seçmeye çalışmak yerine hepsine hayır diyerek size uyan üçüncü bir yol varsa onu seçmenin de bir alternatif olduğu fikrini hatırlatmak istiyorum. Kendinize iyi geldiğini hissettiğiniz bir şeyi yanlış yapıyor olamazsınız. Bu insanların yorumuna açık bir konu değil. Bence öyle değil, böyle yapmalısın diyen birinin fikirlerini aklınıza yatmamasına rağmen benimseyip size iyi gelenlerden vazgeçmeyin. Örneğin bana gelip de haftada ayda bir içilir bence ya, olur o kadar, çok kasma kendini diyen biri bunun gerçekten en iyi yol olduğunu da düşünüyor olabilir kendince. Ya da içmezsem ne yaparım, nasıl rahatlar, nasıl eğlenirim korkusunu bana da yansıtıyor olabilir mesela. Ben ayda bir bile içmediğim için kendimi bomba gibi hissederken ya evet kasıyorum herhalde, kasmayayım ne olacak, bugün de bir bira içeyim dersem ne olur? İyi hissettiğim hale bir başkasının fikirleri yüzünden veda etmiş olurum. 10 bin adım atmak bana iyi geliyorken yok ya 10 çok, maksimum 8 bin adım atmalı diyen birini dinlersem ne olur? Ya da 10 az, 15 at daha iyi diyen birini. Bu örnekler uzar gider. 2023'te umarım hepimiz kendimize iyi gelenleri seçmek konusunda ısrarcı olur. Israrla alternatif üretenlere, daha doğrusunu bildiğini iddia edenlere nanik yapar geçeriz. Neye inanacağımız, neyi ne kadar düşüneceğimiz, ne kadar üzüleceğimiz, ne kadar güleceğimiz, ağlayacağımız, anlatacağımız, yiyeceğimiz, içeceğimiz, önemseyeceğimiz konusunda söyleyecek sözü olan herkesin derdi kendiyle. Hiçbirini dinlemek zorunda değilsiniz. Kendinize iyi gelen şeylerden bu insanların yarattığı şüphe duygusuyla vazgeçmeyin. Kendinizi bu insanlara yendirmeyin. Son olarak önceki bölümlerle ilgili iki düzeltme yapmak istiyorum. Biri, Ankara'da muhtar olan Nine ile ilgili podcast'te Mısır'da çalışırken bir aksilik sonucunda kolu kesilmiş dedim. Ama bulduğum fotoğrafında kesilenin yalnızca eli olduğunu gördüm. Hem onun fotoğrafını hem de bölümlerde bahsettiğim her döneme ait kendi fotoğraflarımı Kendini Yaşama Cesareti Podcast isimli Instagram hesabında paylaşmayı planlıyorum bir ara. Görsel de görmek istiyorum derseniz hesabı takip edebilirsiniz. Bir diğer düzeltmek istediğim de önceki bölümde kemancı olarak bahsettiğim mekan aslında Hayal Kahvesi. İsimleri karıştırmışım. Ben hayatımda hiç kemancıya gitmedim ki zaten ben reşit olduğumda çoktan kapanmış mekan. Artık hazırsanız 7. bölüm başlıyor ve 2010 senesinin Taksim'ine ışınlanıyoruz. Geçen bölümde meşhur bir bar zincirinde garson olarak işe girdiğimi, kısa bir süre sonra bara geçtiğimi, alkolle tanışmamı, gece hayatına karışmamı, patronun bir şekilde ilgisini çekip daha iyi bir şubeye gönderilişimi, yani 2009 yılının Ekim ayından 2010 yılının Haziran ayına kadar geçen süreyi anlatmış, her pazartesi yapılan yönetim toplantılarından birinin ardından aldığım telefonla bitirmiştim bölümü. O telefonla gelen habere geçmeden önce bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Çalışarak geçen bu 7 ayda, geçen bölümde de bahsettiğim gibi hayatıma birini almaya açık değildim. Ama yine geçmişte olduğu gibi kendime platonik bir aşk yaratmış, tüm bu süre boyunca içten içe hiç tanımadığım birine karşı heyecan duymuş, hayaller kurmuştum. Yöneticilerden biri olan bu kişiyi çok nadir görüyor. Gördüğümde de neredeyse hiç diyalog kurmuyordum. Herhangi bir hamle yapmaya niyetim ya da dolu dizgin bir aşk yaşama isteğim de yoktu. Bugünden dönüp bakıp da nedenini anlamaya çalıştığımda belki de kafamda idealize ettiğim kişiler tarafından beğenilirsem değerli olduğumu hissederim diye düşünüyordum. Bir yandan da başkalarıyla gerçekleşebilecek, özgürlüğümü kısıtlayıp hayatımın gidişatını etkileyebilecek ilişki ihtimallerinden kaçınıyordum muhtemelen. Ve tabii hayatın getirdiği olumsuz duyguların üstüne bir örtü gibi serebiliyordum bu kendi kendime yaratıp içinde yaşattığım dokunulmaz aşk duygusunu. Kimse bilmediği için incinme ihtimalim de yoktu. Bunun haricinde bir iki kişiyle çok yüzeysel, flörtöz durumlar içine girsem de kimseyle gerçekten yakınlaşmamıştım. Hayatımı yoluna koyup da önümü göremediğim için bir de ilişki ve hayatı bir başkasına uyumlama fikri içime sinmiyordu.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Burada bir de platoniklikle ilgili geçen bölümlerde bahsetmediğim bir şey daha eklemek istiyorum. 12-13 yaşlarındayken Çınarcık'ta Luna Park'ta çalışan bir çocuğa aşık olmuştum. Yine böyle hiç tanımadan. Her akşam onu göreceğim diye arkadaşlarımı da esir alıp Luna Park'a gittiğim, aşkımı itiraf edip karşılık bulamadığım, kendi kendime aşk acısı çektiğim bir yaz geçirmiştim. Beyoğlu'nda çalışmaya başlayıp da sabaha karşı iş çıkışlarında bir şeyler yemek için meydandaki büfelere gitmeye başladığımızda bir baktım o çocuk en sık gittiğimiz büfede çalışıyor. Bir kere daha hep hissetmek istediğim duygulara özne yarattığımı, o öznelerle aslında hiç bağ kurmadığımı fark etmeme yardımı olan hoş bir tesadüf oluyor bu karşılaşmalar. Hazır ilişkilerden bahsederken arkadaşlara da değineyim. Evinde kaldığım kız ve diğerleriyle başlar gibi olan ilişkim de evden ayrıldıktan sonra başladığı hızla silinip gitmişti. Kendimi kimseye gerçekten yakın hissetmiyordum. Aklım hiçbir zaman anda değil, bir sonraki adımda yapmam gerekenlere odaklıydı. Kendimi açacak kadar yakın hissetmesem de sevdiğim, güvendiğim insanlar vardı. Kış aylarında hava çok soğukken kar yağdığında karşıya geçmeyeyim diye bana evini açanlar vardı mesela. Kar yağan bir gece belki 20 kişi gece yarısı işten çıkıp taksilerle arkadaşlarımızın her tarafı yokuş olan Gülbağ'daki evlerine varmaya çalışıp düzenledikleri Almancı Rap Night'a katılıp gece de orada uyuduk. Hayatımda Almancı rap diye bir şeyin varlığını o gece öğrendim. Kendimi herkesle beraber orada olabildiğim, bir grubun parçası gibi hissedebildiğim, bunları önemsediğim için böyle anlar hep ilk günkü gibi taze kalmışlar zihnimde. Peki bunlar olurken ailem ne durumdaydı? Annemle babam geceleri çalışıyor olmamdan çok da memnun değillerdi. Kısa sürede garsonluktan bara geçebilmiş olmam, şirketin iyi personellerini çalıştırdığı şubeye gönderilmiş olmam, kendi paramı kazanıp emek veriyor olmam pek bir şey ifade etmiyordu. Sonuç olarak barda çalışıyordum. Ben para ve deneyim kazanıyor olmaktan mutluydum. Eve kaçta girip çıktığımın hesabını vermiyor olmaktan, özgür olmaktan memnundum. Ama bu işe günün birinde üniversiteye devam etme fikriyle girmiştim ve ders çalışacak zaman bulamıyordum. Bir yandan ciddiye alınmak, kendimi kanıtlamak ve kariyer inşa etmek için düzenli bir iş bulma fikrini değerlendiriyor ve henüz 20 yaşında 4 yıllık bir fakülte bitirip hayatta deneyim kazanmadan sabah 9 akşam 6 çalışma fikrini korkunç buluyordum. Haftada 5 gün barda çalışırken bir yandan erkek egemenliğinin baskısıyla dışarıya belli etmeden kendimi kanıtlama çabasındaydım. Diğer yandan sürekli personel ve kurallar değiştiği için yeni şartlara uyum sağlamaya çalışıyordum. İş dışında yapmak istediğim hiçbir şeyi düşünmeye ne zaman ne de fırsat vermiyordu. Fiziksel olarak çok yoruluyordum. Kalabalık bir ekiple barda çalışmak güzeldi. Geceleri yatağa başımı koyduğumda o yorgunlukla uyumak iyi geliyordu. Ama işte nereye kadar gidecekti bu böyle? O Haziran ayında hiç çalışmadan ÖSS'ye girecektim. Bir yer kazanıp burada çalışmaya devam etmek tek çıkar yol gibi görünüyordu. Derken o bahsettiğim telefon geldi. Arayan yöneticilerden biriydi. "Tebrikler, şef oldun. Hemen buraya gel," diyordu. Kadın işletmeciler vardı ama şef yoktu. Böyle bir ihtimalin olduğunu bile düşünmemiştim o zamana kadar. Buraya gel dediği yer işe başlayıp aylarca çalıştığım sokaktı. Oradaki barlardan birine şef olmuştum. Koşa koşa gittim. Kabul etmemeyi düşünmedim bile. İşe girişimin 7. ayında artık yönetimin bir parçası olacaktım. O dönem yönetim kadrosu BlackBerry telefon kullanıyordu. Bana şef olduğumun haberini veren yönetici, "Yarın git kendine bir BlackBerry al," deyip eski telefonlarından birini verdi satıp üstüne para ekleyip telefon alabileyim diye. Bu yeni görevde de sabah 9 akşam 9 çalışmaya devam edebilecektim. 1600 lira maaşım olacaktı, üstüne bir de tip alabilecektim. Yani ortalama 1300 dolar kazanacaktım her ay ve henüz 20 yaşındaydım. Belki bir adım sonrasında işletmeci olabilirdim. İçten içe sektörde uzun yıllar kalırsam hayattaki başka ihtimalleri kaçıracağımı düşünüyordum ama yükselme ihtimalinin olması yine de güzeldi. Ertesi gün bana verilen telefonu sattım, kendi telefonumu anneme verdim diye hatırlıyorum ve 2 sene faturama yansıyacak şekilde bir kontratla aldım BlackBerry'yi. Geçen bölümde bahsettiğim lazer epilasyon senetlerinin yanına her ay ödenmesi gereken sabit bir gider daha eklendi böylece. Borçlanmak özgürlüğümü kısıtlıyor, bir yandan yükselirken öte yandan günün birinde işten çıkarılma ihtimalimden ve önceki deneyimlerimi düşününce iş bulamamaktan, taksitleri ödeyememekten, ailemden yardım istemek zorunda kalmaktan korkuyordum ama bu riski almam gerekiyordu. Böylece tüm şubelerde çalışan tek kadın şef olarak işbaşı yapıyorum. Görevlerimi anlamaya, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum ama gündüz şiftinde çalışmamı bahane ederek fazla sorumluluk vermiyorlar. Erkeklerin yanında kendimi fasulyeden şef gibi hissediyorum. Sanki onların yetkileri tam yetkiyken benim her hareketim üzerimdeki işletmeciye bağlıymış gibi hissediyorum. Her gün net olarak ne yapmam gerektiğini işe bilerek gittiğim günlerden, işletmecinin inisiyatifine bağlı çalıştığım, yaptığım işten pek bir şey anlamadığım, diğerlerine nazaran daha az önemli görevler verildiğini hissettiğim, yönetim bir topmuş, ben de o topun parçası değilmişim de dışarıdan üstüne yapıştırılmışım gibi hissettiğim, fırsat verilse de çalışsam, kendimi kanıtlasam diye dört gözle beklediğim bir döneme giriş yapıyorum böylece. Yalnızca olumsuz tarafları yok tabii yeni görevimin. Artık barda çalışmadığım için pantolon giyme zorunluluğum yok. Siyah olmak kaydıyla elbise giyerek gidebiliyorum işe. Sabahları 7.30 gibi kalkıp hazırlanıyorum. Bostancı'dan dolmuşa binip Beyoğlu'na varıyorum. Starbucks'tan kahvemi alıp bazen yol üstündeki mağazalara uğrayıp çoğu zaman o saatlerde civarda çalışan hayat kadınlarıyla beraber kıyafetlere bakıp çalıştığım sokağa varıyorum. Personel gelmiş mi diye kontrol edip ilk iş müziği açıyorum. Her güne Cranberries'in Wake Up and Smell the Coffee şarkısıyla başlıyoruz. Öğlen diğer şefler ve işletmeciler gelene kadar mekan tamamen benim oluyor. Elimi suya sabuna sürmeden, masaları ya da barı günü hazırlamadan, sipariş götürmeden ya da siparişleri hazırlamadan çalışmak iş gibi gelmiyor. Sabah 9 akşam 9 çalışmanın, üstüne bir de yolda geçen zamanın yorgunluğunu yaşıyorum bir tek. Bir pazar günü annem, babam ve kardeşim geliyorlar. İşletmecim gelip yiyecek bir şeyler göndermek, onları ağırlamama yardımcı olmak istiyor. Neredeyse bir yıldır çalıştığım, tüm zamanımı geçirdiğim yerle ilgili, işimle ilgili bir iki güzel bir şey duyma hevesiyle yüzlerinde olumlu bir ifade yakalarım belki diye anneme, özellikle babama bakıyorum ama yakalayamıyorum. Hissettiklerimi içime atarak, dik durmaya çalışarak, dişimi sıkarak ve yine günün birinde anlaşılmayı umarak uğurluyorum onları oradan. İşten çıkıp her gece olduğu gibi dolmuşla Taksim'den Bostancı'ya döndüğüm bir gece yarısı, durağa varmak üzereyken tüm yolcular iniyor ve şoför, "Tüm yol boyunca seni izledim" diyerek tam arkasında oturan benim bacaklarıma elliyor. Bir yandan da gaza basarak durağa geçiyor. Aklımı oynatıyorum, avazım çıktığı kadar bağırıyorum, kapıyı açmasını söylüyorum, açıyor kapıyı. Korkudan tir tir titreyerek atıyorum kendimi aşağıya. Sahilde incin top oynuyor, polisi arıyorum, savcılığa gidip plakayı verip şikayetçi olmanız lazım diyorlar. Vapur iskelesinin önünde bekleyen taksilere ulaşmak için gecenin karanlığında dolmuş şoförü tekrar gelir mi diye korka korka polisin hiçbir şey yapmayacağını duymanın şokuyla yürüyorum. Taksiye binip eve gidiyorum. Ertesi gün durumu değnekçiye anlatınca dolmuşların başkanına ulaşmamı söyleyip numarasını veriyor. Arayıp ona da anlatıyorum başıma gelenleri. Güya o dolmuş hattından men edilmesiyle sonuçlanıyor bu taciz. Belki de tecavüz hamlesi. Anneme anlatıyorum başıma gelenleri, babamdan saklıyorum. Sonuç olarak biraz olsun adaleti sağlamaya, başkalarının başına gelmesin diye aksiyon almaya çalışmak da 20 yaşındaki mağdur olan bana kalıyor. Şefliğin ilk haftalarında bir cumartesi gecesi işim uzuyor. Ertesi sabah üniversite sınavı olmasına rağmen vaktinde çıkamıyorum. Üniversiteye devam etmek amacıyla girdiğim iş beni nereye getirdi, ne yapıyorum diye durup düşündüğümü hatırlıyorum o gece fırsat bulup da durduğum bir an. Sınavlarla ilgili babamın beni sınava götürüp kapıda beklediğine dair anılarım var ama bu sınav mı yoksa önceki ÖSS sınavı mı onu bilmiyorum. Çoğu şeyi net hatırlamama rağmen günlüğüme yazmış olmasam o sene ÖSS'ye girip girmediğimi hatırlayamazdım. Sonrasında çalışmaya devam ediyorum. Haftada 6 gün çalışıyorum. En azından bir gün ekstra izin alıp dinlenmek, kuaföre gitmek istiyorum ama bütün şefler 6 gün çalıştığından izin vermiyorlar. En sonunda devam edecek halim kalmadığından hastayım gelemeyeceğim deyip 2 günlüğüne Çınarcık'a gitmeye karar veriyorum. Çınarcık'ta denize giriyorum 2 gün. Güneşin altında bir güzel yanıyorum. Hani hastaydın diyene de balkonda uyuyakalmışım ondan böyle yanmışım diyorum. Yalan söylemek zorunda kalmaktan memnun değilim ama devam edebilmek için bir şekilde enerji toplayabilmem gerektiğinin de farkında olduğumdan o zamana kadar özveriyle çalıştığımdan çok da dert etmiyorum. Tam bu sıralarda şirket Çeşme'de bir koyda şube açıyor. Bize de diyorlar ki ücret karşılığında en çok hangi şefin ekibinden Çeşme'ye gidip tatil yapmak isteyen olursa hem şefe hem ekibe izin vereceğiz. Şansıma benim ekibim gitmek istiyor ve hayatımda ilk defa kendi başıma tatile gitme fırsatı geçiyor elime. Burada yine hayatın tesadüflerinin enteresanlığına vurgu yaptığı için bir şey eklemek istiyorum. Henüz 2 yıllık üniversitede okur ve hafta sonları öğrenci evimden annemlerin evine dönerken bir dönüşümün ardından tanımadığım çocuğun biri Facebook duvarımda metrobüs artı tramvay artı vapur diye bir gönderi paylaştı. Seyahat ederken aynı toplu taşıma araçlarına binmişiz arka arkaya ve ortak takip ettiğimiz Facebook gruplarından birinde beni bulup ya da denk gelip öyle yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Sonrasında zaman zaman yolda izle tekrar karşılaşıp selamlaştığımız oldu. Bir gün yine denk geldiğimizde iş aradığını, personel arayıp aramadığımızı sordu ve sonuç olarak çalıştığım yerde benim ekibim de işe başladı. Kısa bir süre sonra flört etmeye başlar gibi olduk. İzmir'e gelecek olan grubun içinde o da vardı. Ama ben kendimi tamamen açıp gerçek bir yakınlık kurabilecek gibi hissetmiyordum. Onun ne hissettiğine dair de çok bir fikrim yoktu. Hep beraber otobüse binip Çeşme'nin yolunu tuttuk. Bizim için ayarlanan pansiyona yerleştik. Koydaki işletmede çalışan hemen herkes İstanbul'da beraber çalıştığımız arkadaşlarımızdı. Hayatımda ilk defa kendi kendime tatile gidiyordum. Çalıştığım şirketin kendine ait bir koyu vardı. O koydaki herkes tanıdıktı. Deniz, kum, güneş, arkadaşlar ve kendimi özgür ve güvende hissettiğim bir anın içinde buldum kendimi orada. Eğer iş verirlerse yazı orada geçirebileceğimi düşündüm. Bir tek ilerleyemeyeceğini bildiğim flörte karşı ne yapacağımı tam kestiremiyordum. Arkadaş mı kalsak demek geliyordu içimden. O da kabul eder gibi geliyordu ama kırılma ihtimali de vardı bir yandan. İçimde bunun hesaplaşması sürerken tatilin ya ilk ya ikinci akşamı şirketin sahibi bizimle beraber oturdu. Bir şeyler içtik hep birlikte. Çeşme'de kalma isteğimden bahsettim. Olur, ayarlanabilir dedi ve beni o akşam ısrarla kendi evine davet etti. En sonunda mecbur kalıp patron, Çeşme'nin işletmecisi ve ben eve gittik. Patronun daha önceki bölümde de bahsettiğim gibi hepimizin tanıdığı iki farklı kız arkadaşı vardı. Ben aramızdaki 10 yaş kadar fark ve patron olması sebebiyle herkes gibi isminin arkasına abi ekleyerek hitap ediyordum. Bana karşı ilgisinin şeklinin değişmesinden korkuyordum. O akşam eve gidip geç saatlere kadar oturduk. Ben misafir odasında uyudum. Her şey normalmiş gibi idare etmeye çalışsam da rahat değildim. Ertesi gün koya gittikten sonra patrona bir şey söylemek için adının ardına abi ekleyince bana bastırarak yalnızca adını söyledi. Şöyle hayal edin, adı Ali olsun. Ali abi diyorum ve karşılığında Ali diye cevap veriyor bana. Abi, beyi çıkartıyor aradan. İsmin yanına eklenen herhangi bir mesafe, saygı vurgusu kalmıyor böylece. Bunlar olur, ben İzmir'de kalmaya karar verirken ne olacak diye düşündüğüm flört de son buluyor. Tam olarak nasıl bittiğini hatırlamıyorum ama karşı tarafta tatsız bir anı olarak kaldığını biliyorum. Benimle tatile gelen ekip İstanbul'a dönüyor. Ben de personel evindeki bir odaya yerleşiyorum. Annemi arayıp yazı İzmir'de çalışarak geçireceğimi söylüyorum ve ayarlanabilirse yazlık kıyafetlerimi bir otobüse koyup göndermesini istiyorum. Personel evi yıkık dökük bir ev, üstüne bir de temiz değil. Duş almak istiyorum ama yanımda sadece kirlenmiş plaj havlusu var. Etrafı temizlemek istiyorum ama malzemem yok. Nasıl çare bulacağım diye düşünürken yan evde oranın yerlisi olan bir teyzeyle konuşuyorum. O bana bir havlu, yastık kılıfı ve temizlik malzemesi veriyor. Ortalığı en azından içinde rahat edebileceğim hale getirmeye çalışıyorum. O arada telefonum çalıyor, patron arıyor. Kaç dakikada hazır olursun diye soruyor. Tam yerleşip neredeyim, ne yapıyorum diye düşünmeye fırsatım olacak derken 5 dakikaya hazır ol deyip kapatıyor. O akşam kışı platonik olarak severek geçirdiğim çocuk, patron ve ben Çeşme'deki ünlü kulüplerden birine gidiyoruz üstü açık kabrio bir arabayla. Yanımda getirdiğim bir avuç kıyafetin tek şık olanı 10 yaşındaki kardeşimin lacivert üstüne açık mavi puantiyeleri olan strapless elbisesi. Onu geçiriyorum üstüme. Kulüpte ayakta durup etrafı izlediğimi, ne hissedip ne düşüneceğimi bilemediğimi hatırlıyorum. Sonrasında eve gidiyoruz hep birlikte. Ben yine misafir odasında yatıyorum. Sabaha karşı patron geliyor yatağın başına. Konuştukça konuşuyor. Belki bir saat bir şeyler anlatıyor ayakta bana. Yatağın en ucunda yatarken kıpırdamadan onu dinliyorum. Yanıma gelmek ister mi diye korkuyorum. En sonunda kay da yanına yatayım diyor. En uca kayıyorum, arkamı dönüp kendimi mümkün olduğunca uzak tutuyorum. İçimden adama bak kendine harem kuracak kadınlardan diye geçiriyorum. Bir 5-10 dakika geçtikten sonra diyor ki şoförü arayayım gelip seni alsın, işe geç kalma. Burada da başka bir tesadüf var. Patronun şoförü kuzenimin liseden arkadaşı. Alıp beni personel evine götürüyor, hazırlanıp koya gidiyorum. Bir yandan işe odaklanmaya çalışırken diğer yandan umarım patron beni yalnızca çalışan olarak görmeye devam edebilir, buradan gitmek zorunda kalmam diye düşünüyorum. Plaj gündüzleri çok kalabalık olsa da gün batımından önce tamamen boşalıyor. Personel dahil herkesin gittiği bir an tek başıma kalıyorum koca koyda. Yalnızca müzik, gün batımı ve dalga sesleri var. Başka hiçbir şey yok. Coop Island Blues şarkısı çalmaya başlıyor. Hayatımın o zamana kadar deneyimlediğim en büyülü anını yaşıyorum orada. Ertesi gün İstanbul'dan bana şef olduğum zaman satmam için telefonunu veren yöneticiden telefon geliyor. İstanbul'da sana ihtiyacımız var, hemen yarın buraya gelmen lazım diyor. Patronu bulup yanına gidiyorum. Ne oldu diye soruyorum. Bana harfi harfine şöyle diyor. Burada başarısız bulundun, İstanbul'da başarılarının devamını diliyorum. O dönem maaşlı çalıştığım ve tüm paramı harcadığım için otobüs biletimi annem aldı diye hatırlıyorum. Yanımda oturan adamın uyurken omzuma düşen kafasını kaldırmadan varıyorum İstanbul'a. 20 yaşında hayatını kazanmak için sabahlara kadar çalışmaktan çekinmeyen toy kadınları etkiliyor herhalde villalar, son model arabalar, pahalı mekanlar ve sonrasında iş yerinde verilmesi mümkün olan mevkiler. Ama bana korkunç geliyor hiç etkilenmediğim bir adama sırf bana madden verebilecekleri yüzünden kendimi açmak. İstanbul'a döndükten sonrasını bir sonraki bölümde anlatacağım. Bu bölümde tekrar belirtmek istiyorum. Bana podcast'le ve kendinizle ilgili gönderdiğiniz mesajların hepsini okuyorum. Her birine ayrı ayrı çok kıymet veriyorum. Ama o kadar derinden gelen mesajlara teker teker yanıt vermem mümkün değil. Orada olduğunuzu bilmek iyi geliyor. Gönderdiğiniz mesajlar devam etmek için en büyük motivasyon kaynağı. Bana yazmaya devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.